bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Toprak uyanırsa, ekmeksiz köy öğretmeninin hatıraları. Şevket Süreyya Aydemir. Remzi Kitabevi 6. basım İstanbul 1990. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 28 Eylül 2007. Okuyan Levent Filyoz. Ekmeksiz köy öğretmeni dünyanın her tarafına yayılmış binlerce, milyonlarca atsızdan biridir. O da başkaları için çalıştı ama kendisi için yaşadı ve kendisiyle doydu. Ön söz, eser ve yazarı hakkında Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Bu kitabın yazarı Şevket Süreyya Aydemir, kendi hayat hikayesini Suyu Arayan Adam isimli eserinde güçlü bir üslup ve tam bir açıklıkla vermiştir. Suyu Arayan Adam içeride ve dışarıda ilgi çekici tepkiler uyandırmıştır. İlgilendiğim bu tepkilerden aşağıdaki özetler sanıyorum ki bazı fikirler verecektir. Bu eser hakkında çok eski bir eğitimci ve üstün bir aydın olan eski Milli Eğitim Bakanlarından rahmetli Avni Başman şu satırları yazmıştır. Suyu arayan adamda her şeyden önce son yıllarda hasretini çektiğimiz özentisiz güzel Türkçe ile tatlı bir üslup buldum. Her safhası dolgun, manalı ve yazarının dediği gibi yeniden yaşanmaya değer, hayranlık ve biraz da gıpta ile takip ettiğim hayat hikayesi. Dilimizde uluslararası fikir pazarına çıkmaya bunun kadar layık ve çıkması lazım başka bir eser yoktur sanıyorum. Türk fikir edebiyatı büyük bir kitap kazandı. Değerli profesör ve düşünür Anne-Marie Schimmel, Marburg Lane, Die Welt des Islams dergisinin Almanya, 6. cilt 3-4 numarasında bu kitap için yazdığı uzun tahlillerde örneğin şu cümleleri yazmaktadır. Şevket Süreyya Aydemir kendi hatıralarında yalnız kendi hareketli hayatının değil, daha fazla Türkiye ve Asya'nın bu yüzyılın ilk yarısındaki gelişmenin plastik bir tasvirini yapmakta ve açıklamalarının çoğu tarihi olaylara yeni bir ışık saçmaktadır ve halen karşılaştığımız olayları çok kuvvetli aydınlatmaktadır. Kitap harikulade yazılmıştır. Ahval ve durumlarının isabetli aydınlatıcı tasvirleriyle büyük bir açıklık kazanmakta ve tarihçi içinde değerli detayları ihtiva etmektedir. Şair Behçet Kemal Çağlar, 26 Nisan 1960 tarihli Vatan Gazetesi'ndeki geniş tahlillerinde Şevket Süreyya ve Suyu Arayan Adam için örneğin şu cümleleri kullanmaktadır. Çile dolduran ve eren bir adam, şimdiye kadar okuduğum kitapların hiçbirinde şu Suyu Arayan Adam'daki çile çekme, inkarlardan inkarlara yönelme ve ermişlerden çoğuna kısmet olmamış bir gerçek olgunluğu, bir milli olgunluğa erme hikayesini bu kadar tam, bu kadar açık, bu kadar bilgince, sanatkarca açıklanmış bulmadım. Münih'te, Almanya, Institut zur Erforschung der URSSR Wien neşriyatında M.A. Azertekin imzasıyla çıkan Mufassal Takriz ve Tanıtma Yazısı kitabı bütün cepheleriyle işlerken şöyle demektedir. Suyu arayan adam idealist bir Türk gencinin ve bugün bir ekonomi uzmanı ve fikir adamının hayat hikayesidir. Çok çekici ve sürükleyici bir üslupla kaleme alınmış olan bu hikaye, yalnız bir ferdin hayat yolunu, idealini, mücadelelerini, ruhi buhranlarını, hayal kırıklıklarını anlatmakla kalmaz. Aynı zamanda çağımızın siyasi, sosyal ve iktisadi problemleri üzerine değinir. Biz burada müşahade, olayları tahlili ve edebi bakımdan cidden değerli bir kudrete sahip, cevherli bir kalemle ürünü olan bu eserin dergimiz karakterine uygun taraflarını belirteceğim. 12 sayfalık bu tahlil bugünkü Türk genç neslinin bu eseri dikkatle okumasına fayda vardır cümlesiyle biter. Kaliforniya Üniversitesi Şark Edebiyatı Öğretmeni Profesör Atiyat'ı ise yazara yazdığı bir mektupta ez cümle, ''Suyu arayan adamı okudum. Sizinkine benzer bir başka hatıra kitabına henüz tesadüf etmiş değilim. Kitabınız insanda şahsınızla tanışmak için Türkiye'ye gelmek arzusu uyandırıyor.'' demekte ve intibalarını anlatmaktadır. Edebiyatçı Fuat Güner ise Dost Dergisi'nde 6. 1960 kitabı bir başka cephesinden alır. Konu bakımından üzerinde topladığı aydın duyarlı ve dikkati uzun zaman üstünde tutabilecek olan suyu arayan adamda arınmış bir öz olarak humanite arayış ve çabasını buldum. Onun içindir ki humanite kavramını yazarın düşünüşünün ve hatta hayat macerasının bir odak noktası gibi görüyorum. Şevket Süreyya Aydemir'in hayat hikayesi olan Suyu Arayan Adam, Şevket Süreyya Aydemir'in kimliği, hayat yolu, fikir cephesi hakkında bizim ayrıca bir şey söylememize zaten lüzum bırakmamaktadır. Onun için burada ve devletteki yüksek görevlerinden önce onun eski bir öğretmen olduğunu belirtmekle yetineceğiz. Fakat bu öğretmenlik görevi sırasında Şevket Süreyya Aydemir, çalışmalarının niteliği ve başarısı üzerine öyle bir takdir belgesine de mazhar olmuştur ki, bu belge fani hayatında her Türk'ün bir şeref tacı ve bir ülküsü sayabilir. Bu takdir Gazi Mustafa Kemal'in Şevket Süreyya'nın hem eğitim başarıları hem de şahsiyeti üstündeki üstün ve pek eşi olmayan yazılı ifadeleridir. Bunu buraya aynen almaktan kendimizi men edemiyoruz. Bu yazı rahmetli Atatürk'ün Cumhuriyet'in 10. yılında ve o zaman Ankara Ticaret Lisesi müdürü olan ve kurduğu bu mektepte en ileri metotlarla yürüttüğü ve o zaman Atatürk'ün etrafındakilere ifade buyurdukları gibi kendisinin de üniversitede tatbik etmek istediği çalışmaların neticelerini belirtmesinden sonra bir şeref belgesi olarak yazılmış ve gene Atatürk'ün emriyle radyoda yayımlanmıştır. Gördüklerim yüreğimi sevinç ve büyük umutla doldurdu. Türk çocuklarının yüksek kabiliyetlerine inanım tamdır. Bunun bin bir delili görülebilir. Fakat bugün burada gördüğüm eser herhalde görülmeye ve takdir olunmaya değer en kıymetli bir beşarettir. Bu bilgi yapısında yetişmek fırsatına erişen çocuklarımızı tebrik eder ve memlekete faydalı olmalarını dilerim. Kıymet ve kudretini canlı eseriyle göstermiş bulunan Müdür Şevket Süreyya Bey'i takdir eder ve kendisinin daha geniş çalışma eserlerini iftiharla göreceğime olan inancımı beyan eylerim. 2. Teşrin 1933. Gazi Mustafa Kemal. Şevket Süreyya Aydemir Gazi Mustafa Kemal'in bu büyük takdir ve iltifatına şükranını uzun zamanlardan beri çalışmakta olup şimdi 5. baskısına çıkmış olan Tek Adam isimli 3 ciltlik büyük eserinde ayrıca ifadeye çalışmıştır. Şevket Süreyya'nın şimdi elimizde bulunan Toprak Uyanırsa Ekmeksiz Köy Öğretmeninin Hatıraları eserine gelince. Bu eser bir insanın hikayesidir. Faal meslek hayatını bitiren, hak edilmiş bir dinlenme hayatının başıboşluğu içinde aradığı huzuru bulacağını sanan emekli bir öğretmenin, bir ilk öğretim müfettişinin hatıralarıdır. Ama bu insan vakitsiz bir emekliliğin işsizliği, gayesizliği içinde, Şevket Süreyya'nın bu eserinde o kadar derinlikleriyle anlatılan bütün ruh çöküntülerini yaşar. Bir an gelir ki depresyon artık tamdır. Yalnızlık, çaresizlik, hiçlik içinde artık tükendiğini zanneder. Fakat tükenmemiştir. Çünkü adına insan dediğimiz kutsal yaratık Hakk'ın yaratıcı mucizesi ve Tanrı'dan bir parçadır. İnsan kolay tükenmez. İşte bu kitapta da hem de çöküntünün en derin çukurlarına düşüldükten sonra bu insanın hem kendini yeniden yaratması hem de hiçbir zaman tükenmeyen o iç hazinelerini toprağa ve insan oğullarının önüne sererek içinde yaşadığı küçük alemi sessiz sedasız ama muzaffer bir hamleyle yeniden inşa etmesi vardır. Şevket Süreyya Aydemir'in bir bakışta o kadar iddiasız, o kadar sade bir üslup hüneriyle işlediği böyle bir konu bizim edebiyatımızda henüz ele alınmamıştır. Bu eserde insan ve doğa ve insanla doğanın savaşı, bu savaşın gayesi olan ve felsefi manasıyla insanın doğayı yenmesi suretiyle asıl hürriyetimizi teşkil eden hadise en manalı şekilde terkip edilmiştir. Bir bakışta emekli bir köy öğretmeninin son yıllarını çevre hayat ve düşünce mihverine bağlanan bu eser, aynı zamanda öğretmenlerimiz için olduğu kadar gençlik ve aydınlarımız için de didaktik bir değer taşımaktadır. Şevket Süreyya'nın bu yeni eserini okuyucularına tanıtırken zevk ve huzur duyuyorum. Ankara, bu kitabı rahmetli dostum İsmail Hakkı Donguç'un aziz hatırasına ve bütün yurt satına yayılmış mücahit eğitim ordusuna ithaf ediyorum. Şevket Süreyya Aydemir. Bu bir roman değildir. Bu Ekmeksiz Köy öğretmeninin hatıralarıdır. Bu köy neresidir? Bu öğretmen kimdir? Ne olmuştur? Bunları sormayacaksınız. Çünkü Ekmeksiz Köy öğretmeni de dünyanın her tarafına yayılmış binlerce, milyonlarca atsızlardan biridir. Bu atsızlar başkaları için çalışırlar ama gene de kendileri için yaşarlar. Ekmeksiz Köy öğretmeni de başkaları için çalıştı, kendisi için yaşadı ve kendi kendisiyle doydu. O ne bir sanatkar ne bir kahramandır, sadece insandır. Bir insan nasıl çöker? Birinci bölüm, Ekmeksiz Köy. Köyü sevmedim, uzaktan bile soğuk, kasvetli bir görünüşü vardı. Hani hiç olmazsa karşıdan göze hoş görünen köyler vardır. İnsan bakınca sevmese bile yadırgamaz. Ya bir tutam yeşillik ya bir su izi gözleri okşar. Hiç olmasa şurasında burasında birkaç cam ışıldar. Bunlar bile yoksa akşam saatleri evlerin bacalarından köyün damlarına mavimsi dumanlar yayılır. Bu dumanların altında köy evleri birbirlerine sokulmuş gibi görünürler. Bu evlerde bir takım insanların yaşadıklarını, hayatın kaynaştığını düşünürsünüz. Umutları, dertleri, inançları, aldanışlarıyla bu küçük köyde büyük dünyamızın bir parçasıdır dersiniz. Orada yaşayanlara karşı içimizde bir yakınlık uyanır. Yorgunsanız uzak yollardan gelmişsiniz, orada bir takım insanların sizi hiç olmazsa güler yüzle karşılayacaklarını umarsınız. Serin bir damaltı, dinlenecek bir köşe bulabileceğinizi hayal edersiniz. İşte uzaktan ve daha ilk görünüşte insanda böyle rahat duygular uyandıran köyler vardır. Oralara yaklaşırken adımlarınız düğümlenmez. Varılacak bir yere varmış olmanın yorgun ferahlığı ile yolunuzu alırsınız. Fakat ben karşımda gördüğüm köyü hiç sevmedim. Bu köyün ıssız, terk olunmuş bir hali vardı. Üzerine bir mezarlık kasveti çökmüştü. Hem de çıplak, çiğnenmiş bir mezarlığın kasveti. Sanki burada köyce ölünmüş. Sanki içinde hiç canlı yok. Şurasında burasında bodur bacalardan süzülen cılız dumanlar bile insana o damların altında bir hayat kımıldanışı duygusunu vermiyor. O halsiz, o şekilsiz belirtilere duman bile denemezdi. İçlerinde alevlerin kaynaştığı ocaklar böyle mi duman verir? Bacalardan sızan bu cılız belirtilerin daha bacaların ağızlarında hızları kesiliyor. Havaya bile yükselemiyorlar. Görünen her şeyde halsizliğin, tükenmişliğin şikayeti okunuyordu. Hatta bu sezilen şikayet bile değil. Şikayet içten gelen bir isyanın açığa vuruluşudur, bir direniştir. Zaten köyün pis bir adı vardı, Keltepe. Ama bu ad bile sahte. Bu köy kel olmaya bile keldi. Bu kelliği bile miskin ve körleşmiş bir şeydi. Ama tepe nerede? Köy bir tepede değil ki, pis bir çukurun dibinde. Bir toprak kalıntısı, bir harabe. Hatta buraya harabe bile denemezdi. Mamur olmamış ki harabe olsun. Hem bu şekilsiz toprak kalıntılarına nasıl ev denebilirdi? Düpedüz birer köstebek kabartısı, soğuk, ölü bir çıplaklık, bir hiçlik. Buraya gelebilmek için Ankara'dan trenle ayrıldım. Polatlı'yı geçtikten sonra treni Sakarya kenarında küçük bir köy istasyonunda terk ettim. Beylik Köprü. Oradan yolculuk bir kağını ile başladı. Önce Sakarya boyunca bir takım sazlıklara, bataklıklara daldık. Pis su birikintileri arasından bir düzine ilerledik. Ya çamurlu ya tozlu yol izlerinde sağa sola kıvrıldık. Çayın kenarına vardığımız zaman önümüzde ölü bir çamur akıntısı belirdi. Sakarya buydu. Bir yerde bu akıntıyı, kemerleri, taşları, birbirine karışmış köprümsü bir yerden geçtik. Ekşi bir bataklık sıcaklığı içinde uçuşan ağustos böcekleri, yeşil sinek bulutları nefesi kesiyorlardı. Sonra Sakarya sazlıklarını arkada bıraktık. İki sıra kireç tepeler arasında bozuk düzen bir yol izi doğuya doğru döle dolana uzanıyordu. Uzaktan Keltepe'yi seçtiğim zaman köyle aramızda yeni bir sazlığın, bataklığın uzandığını gördüm. Burası bataklıkla çoraklık arası bir yerdi. Yazın parça parça kuruyan, yeraltı sularının kabardığı, karların eriyip sellerin yayıldığı, mevsimlerde yarı göl yarı çamurluk haline gelen cinsten bir yer ve her zaman sinek yuvası. Bu bataklığın da bazen ortasından bazen kenarından yol aldık, köye yaklaştık. Bataklığın arkasında üç tarafını bir takım keleş tepelerin çevirdiği, yarı çorak yarı sel yatağı bir çukura serpilmiş 50 kadar topraktan. İşte Keltepe burasıydı. Ortada biraz yüksekçe olan yapı köyün mescidi olsa gerekti. Mescidin minaresi yoktu, etrafta okula benzer bir bina da göremedim. Bir de bana öyle geldi ki bizim kağını uzaktan köye yaklaşırken, şurada burada seçilen insan karaltıları da bizi görünce ortadan kayboldular. Öyle ki köye varıp da mescidin önünde durduğumuz zaman bu lanetleme harabenin ortasında beni getiren köylüyle ben yapayalnızlık. Kağının yorgun öküzlerinin inen kalkan göğüslerinden sızan hırıltılı nefesler bu ıssızlık içinde bize yoldaş olan seslerdi. Güneş daha biz son bataklığı geçerken kaybolmaya başlamıştı. Köye girdiğimiz zaman hava kararıyordu. Mescit kapısının eşiğinde bir taşa çöküp de başımı kapı duvarına dayarken pis sıkıntılı bir akşam Keltepe'nin üstüne çörekleniyordu. İşte tam bu sırada nereden kopup nereden türediğini anlamadığım hantal, hırpani fakat herhalde genç ve güçlü bir hayaletin akşam karanlığının kasveti içinde karşımda dikildiğini gördüm. Ama ben daha önce size kendimi anlatayım. Emekliliğin gayesizliği. Ben bir öğretmenim, hem de tecrübesiz bir öğretmen değilim. Çok köyler, çok akşamlar gördüm ama böyle kasvetli bir köy ve böyle bir akşam görmemişimdir. Bu duyguda belki yaşamın da etkisi vardı. Çünkü ben bir emekliyim, emekli bir öğretmen. Bir eski ilkokul öğretmeni, yaşım 50'nin üstünde ama ne var ki bir köye işte gene hoca olmuştum. Bunun neden böyle olduğunu belki anlatmasam da olur. Çünkü anlatmaya değmez ama gene de bir şeyler söyleyeceğim. Şurada burada galiba 30 yıl kadar çalıştım. Basit, iddiasız bir adamım. Arkada bıraktığım yıllara baktığım zaman elle tutulur, dişe dokunur, hiçbir iş yapmadığımı da biliyorum. Hele emeklilikten önceki son yıllarım büsbütün boş geçti denilebilir. Öğretmenlikten ziyade gezici eğitim hizmetlerinde çalıştım. Eğitim müfettişlikleri, eğitim memurlukları gibi işler. Görevim köyleri, mektepleri dolaşmaktı. Her gittiğim yerde sınıflara girer çıkardım. Uğradığım çevrelerde beni az çok güler yüzle karşılarlardı. Benim bir şeyler yapar görünmek, onların da bu yapmacıkları hoş görmek zorunda olduğumuzu iki taraf da bilirdi. Her sınıfta verecek nasihatler, her hocaya söyleyecek sözler bulurdum. Bu nasihatlerin, bu sözlerin değerleri neydi? Onlar bunlardan faydalanırlar mıydı bilmiyorum ama ben avunurdum. Bu oyunların sona ermesini, emeklilik günlerimi özleyerek beklemiştim. Ankara'nın kenar bir mahallesinde Cebeci sırtlarında küçük bir evde oturuyorduk. Bu yarı gece kondu benim bu gök kubbe altında tek dikili ağacımdır. Emekli olmadan önce burası için ne güzel planlarım vardı. Avuç içi kadar bahçemize güller, asmalar dikecektim. Pencerelerimize çiçek saksıları dizecektim. Bahçe kapımızın arkasına bir çardak kurar, ortasına bir kanarya kafesi asarız diyordum. Sabahları erkenden kalkacaktım. Asmamızı, çiçeklerimizi sulayacak, kanaryalarımla oynayacaktım. Sonra günün hayatı başlayacaktı. Günlerimi okuyarak yazarak kaygısız gailesiz geçirecektim. Oğlum zaten büyümüş yetişmişti, evlenerek kendi evini açmıştı. Kızım da kendi yuvasında artık bizden ayrıydı. Oğlumuzdan bir kız, kızımızdan da iki erkek torunumuz vardı. Kızımız bir öğretmenle evliydi. Oğlum bir dairede memurdu. Her iki evi sık sık ziyaret eder, hepsini ayrı ayrı severdim. Kısaca bence her şey tıkırındaydı. Daha neyle uğraşmalıydım? Ben emekli olunca da evimizde eşimle ben başımızı pekala dinlendirecektik. Ama iş öyle olmadı. Emeklilikten sonra gelen işsizliğin, gayesizliğin bu kadar yıkıcı olacağını hiç düşünmemiştim. İlk çöküntü şöyle başladı. Önce kendimi kendi evimde fazla lüzumsuz sanmak gibi bir duyguya kapıldım. Hatta eşimin gözünde bile kendimi küçülmüş sayıyordum. Bana zaten acıyarak, bazen küçümseyerek bakıyormuş gibi geliyordu. Bir şey demiyordu ama ikide bir. Canım biraz çıksan, biraz bir şeyler yapsan, herkesin bir işi var. Bu işsizlikle halimiz ne olacak, hem bu geçim sıkıntısı, der gibi bir hali var sanıyordum. Böyle anlarda içimden gelen bir hırsla hemen sokağa fırlardım. Evin kapısından tıpkı eski günlerde olduğu gibi canlı, kararlı ayrılırdım. Sokağımdan, mahallemizden gene eski günlerde olduğu gibi sert, aceleci adımlarla geçerdim. Sanki dairede, mekteplerde yahut başka bir yerde yapılacak işlerin beni bekliyormuş da oralara yetişecekmişim gibi hızlı hızlı yürürdüm. Ama bana öyle geliyordu ki benim bu yapmacıklı hallerimi komşular anlamaktaydılar. Bana işlerinden belki de gülüyorlardı. Bu belki bana öyle geliyordu ama ben mahallenin sokaklarından geçerken komşulardan, tanıdıklardan kimsenin beni görmesini istemezdim. Her rastladığımla acele selamlaşır yürürdüm. Sanıyorum ki birileriyle ayaküstü biraz konuşsam bana hemen emekliliğimi hatırlatacaklardır. Ne yaptığımı, nasıl vakit geçirdiğimi soracaklardır. Sonra görünüşte güler yüzle fakat içlerinden acıyarak yüzüme bakacaklar. Arkamdan kim bilir neler düşüneceklerdir. Sokağımızdan, mahallemizden uzaklaşıp da caddelere çıkınca adımlarım birden yavaşlardı. O kadar ki bazen uzun yollardan koşmuşum gibi kendimi halsiz duyardım. Bir yerlere ilişmek, bir yerlere oturmak isterdim. Hele kalabalık yollara çıkınca başka bir sıkıntı başlardı. Emekli olduktan sonra bana yürüyüşümü unutmuşum, çökmüşüm, ihtiyarlamışım gibi bir takım aşağılık duyguları geldi. Kalabalık içinde kendimi lüzumsuz bir sığıntı saymaya başladım. Sonra öyle sanırdım ki sanki her geçen otomobil bana çarpacaktır, beni çiğneyecektir. Kalabalık yollarda kendimi idare edemiyormuşum gibi duygular duyuyordum. Kaç defasına yanımdan birden sıyrılan bir otomobilin önceden sağa sola baktığım halde farkına varmadığımı görerek korkmaya başladım. Artık caddelerin ancak tenha kenarlarında korkak, ürkek ve utangaç yürüyordum. Beni tanıyan birisine rastlamak, hal hatır sormak korkusu daima içimdeydi. Bazen de böyle tesadüfler oluyordu. Mektebine giden veya vazifesinden dönen bir eski arkadaşa rastlardım. Ayaküstü ister istemez bir şeyler konuşurduk. Böyle hallerde ben güya acele bir yere gidiyormuşum, bir yerlerde beni bekleyenlerin varmış gibi görünürdüm. Ama bana öyle gelirdi ki onlar benim bu uydurma, bu yapmacıklı hallerimi anlamaktadırlar. Benim işsiz güçsüz sokaklarda sürttüğümün farkındadırlar. Kendilerinden ayrılınca adımlarımı yavaşlatacağımı, gidecek bir yerim olmadığını ve ne yapacağımı bilmediğimi bilmektedirler. Sokaklara düştüğüm zaman ne yapacağımı bilmediğim doğruydu. İlk günler bunun böyle olacağını düşünmemiştim. Her gün, her saat kendimden, hayatımdan memnun, günümü gün edeceğimi sanmıştım. Bir takım işlerim, bir takım başarılarım olacak sanıyordum. Sonra çabuk anladım ki benim emeklilik günlerim için hiçbir hazırlığım yokmuş. bol bol okurum yazarım derken kendi kendimi aldatıyormuşum. Çünkü sabahları nihayet bir gazete alabiliyordum. İlk günler onu ilanlarına kadar okurdum. Fakat yaptığımın saçmalığını pek çabuk anladım. Sonra vaktiyle emekli olunca kitaplara gömülür, hatta kitaplar yazarım diye de düşünmüştüm. Ama gene pek çabuk anladım ki benim aralarına gömülecek kitaplarım yoktur. Evin şurasında burasında uyuyan şeyler, yırtık pırtık bir takım mektep artıkları ile hiçbir değeri olmayan yıpranmış döküntülerden ve eski dergilerden ibarettir. Sonra kitap da satın alamazdım. Hele kitap yazmak, işte bu düpediz bir hayal, bir aldanıştı. Neyi, niçin nasıl yazacak, hele nasıl bastıracaktım? Evet, bir aralık kendimi zorladım. Bir takım yazılar yazmak istedim. Bu yazılar bir öğretmenin eğitim alanında tecrübeleri başlığını taşıyacaklardı. Önce bir gazetede yahut bir dergide basılacaklardı. Sonra da bir kitap halinde yayınlanacaklardı. Fakat ayaklarım çabuk suya erdi. Anladım ki benim eğitim alanında tecrübeler sandığım şeyler hiç de ahım şahım şeyler değilmiş. Yetiştiğim mektepler bana zaten pek bir şey vermemişti. Eğitim usulleri ise her gün değişmektedir. Ben bu usullerin hiçbir zaman önünde gitmedim. Her zaman arkasından koştum. Meğer benim sanatım ne kafamda ne kalemimde, sadece dilimdeymiş. Her girdiğim sınıfta zaten ya bir ilkokul öğretmeni yahut bir eğitim müfettişi olarak yaptığım neydi ki? Hocalıkla bir takım kalıpları tekrarlamak, müfettişlikle bir takım mekteplere gitmek, bir takım defterleri, kayıtları yoklamak, notlar almak, notlar vermek ve sonra sonu gelmez bir laf ebeliği. Ya Rabbi, ben ömrümü meğer ne kadar boş geçirmişim. Sokaklara fırladığım günlerin saatlerini de dolduramıyordum. Önceleri eski arkadaşları sık sık ziyaret ederim diye düşünmüştüm. Fakat bu derenin suyu da çabuk kurudu. Emekliliğimin ilk günlerinde eski çalıştığım dairelere girerken odacılar beni görünce koşarlar, karşılarlardı. Saygıyla selamlarlardı. Hal hatır sorarlardı. Bu dairelere, mekteplere kendi evim gibi girer çıkardım. İlk ziyaretlerim bu hava içinde geçti. Her girdiğim odada iyi karşılandım. Ferah, rahat, her işi yolunda, dünyada yapılacak pek çok işleri olan, kendine güvenen bir insan gibi görünmeye çalıştım. Dinçliğimden, canlılığımdan sanki yerimde duramıyormuşum gibi hareketler yapıyordum. Hele moralim sanki öyle mükemmeldi ki etrafıma sıhhatimden, heyecanımdan bir şeyler saçıyordum. Arkadaşlarım bana nihayet kurtuldun, hürriyetine kavuştun, ah nerede bizim içinde o günler gibi sözler söylüyorlardı. Fakat pek çabuk farkına vardım ki bu sözler, bu sevgi gösterileri, bu emeklilik hasretleri samimi değildir. Çünkü daha 4., 5. ziyaretlerimde benimle kimse meşgul olmadı. Odalarına girdiğimi görenler beni bıkkın bir baş işaretiyle güya selamlıyorlardı. Sonra herkes işi gücüyle meşgul oluyordu. Kimisi telefonla konuşuyordu, kimisi kağıtları karıştırıyor yahut bir şeyler yazıyordu. Artık odacılar bile beni görünce eskisi gibi yerlerinden fırlamıyorlardı. Hatta bir gün bir odaya girince masalarında oturanlar beni görmemezlikten geldiler. Ortalarda oturacak yerce zile bastı. Odacıya bir sandalye bulup getirmesini söyledi. Sonra işine daldı. Ben şöyle ayakta dolaşıyordum. Biraz nefes alıyormuşum gibi yapmacıklar yaptım. Ama artık bana zaten kimsenin aldırdığı yoktu. Belki de işlerinden, bu adamın ikide bir burada ne işi var, çıksa da gitse diyorlardı. O zaman etrafa pek hissettirmeden ve en yakın arkadaşın omzuna şöylece dokunarak, benim biraz işim var der gibi odadan çıktım. Dışarıda oda kapısının kenarındaki kırık iskemlesine pinekleyen, kendisinden benim için bir sandalye isteyen adam çıktığımı sezince başını göğsüne indirdi. Kendisini uyuklamaya verdi. Eski çalıştığım dairelere bir daha gitmedim ama hayat durmadı. Ondan sonra da yürüdü. Bakınız nasıl. Kapısını hafifçe tıkırdatıp da vali beyin odasına girdiğim zaman elimdeki evrakı biraz ileriye uzatarak saygılı adımlarla ona doğru yaklaşmak istedim. Vali bey telefonla konuşuyordu, yalnızdı. Odada bir yaz öğlesinin sıkıntılı, uyku verici havası vardı. Fakat vali telefonda hararetli bir konuşmaya dalmıştı. Başını çevirip bana bakmadı. Ben birkaç adım atarak durmuştum, bekledim. Başım hafifçe öne eğik, bir elimde evrakım ve her iki elim göğsümün üstünde kavuşturulmuş bir saygı duruşu içindeydim. Bir aralık acaba vali bey gizli bir şey mi konuşuyor, odasına girmekle hata mı ettim diye düşündüm. Hatta yavaşça çekilmek istedim. Fakat konuşulan şeyler gizli olmasa gerekti. Bir bridge partisinden bahsolunuyordu. Vali şen ve şakacıydı. İşte tam bu sıralarda başını hafifçe bana doğru çevirdi, saygı ile eğildim. Beni tanırdı. Uzun zamanlar şu veya bu vazife ile huzuruna çıkmıştım. Beni her zaman güler yüzle karşılardı. Bazen de elimi sıkar, yer gösterir, oturturdu. Artık böyle bir ilgiyi elbette bekleyemezdim. Zaten ricam elime tutuşturulan evrakımı imzalamasından ibaretti. Belki birkaç kelimeyle hatırımı da sorabilirdi. Vereceğim cevapları zihnimde güzelce hazırlamıştım. Birkaç nazik kelimeyle teşekkür edecektim, saygılarımı bildirecektim. Sonra da imzalayacağı evrakımı alıp çıkacaktım. Fakat bunlara vakit kalmadı. Vali bey beni görmesiyle beraber kayıtsız bir baş işaretiyle dışarıya çıkmamı ve yandaki odaya başvurmamı bildirmiş oldu. Baş işareti açık ve kesindi. Yandaki odada vali muavini otururdu. Demek ki işim ona havale ediliyordu. Burada da yapılacak bir şey olmamalıydı. Yavaşça fakat gene saygılı adımlarla huzurundan ayrıldım. Sonra kapıyı aralayarak yavaşça dışarı süzüldüm. Sessizce kapıyı kapadım. İmzalanacak evrakım hala göğsümün üstünde ve sol elimdeydi. Başım hala saygıyla eğiliydi. Olur ya, vali bey belki beni unutmuş olabilirdi. Hatta bana bir bridge partisi bahsi gibi gelen telefon konuşması belki de önemli devlet sırlarıyla ilgiliydi. Olabilir ya. Vali muavininin odasına aynı saygıyla, aynı sessiz adımlarla girdim. Onu da tanıdım. Genç, hareketli, üstlerine karşı serbest, emrindekilere ve iş sahiplerine karşı güler yüzlü bir insandı. Biz hepimiz onun geleceğinin çok parlak olacağına inanırdık. Bize kalırsa o ileride vali, mebus, hatta vekil olabilirdi. Ama bunu neden böyle düşünüyorduk bilmiyorum. Muavin bey de odasında yalnızdı. Onu da saygıyla selamladım. O beni görünce iyi karşıladı. Hafifçe yerinden doğrularak bana karşısında yer gösterdi, elimi sıktı. Teşekkür ettim. Meşgul etmemek için özür diledim. Elimdeki kağıtları yavaşça önüne sürdüm. Evrakımı bir yana çekmekle beraber beni bırakmadı. Oturmaya mecbur oldum. Birer sigara da yaktı. Konuşmalarından anladım ki muavin bey benim işimi bilmektedir. Konuşmalarımız oldukça uzun sürdü. Bana ne emekliliğimden ne de evrakımdaki işimden bahsetti. Biraz eğitim işlerinden, biraz memleket meselelerinden söz açtı. Gidişten galiba pek memnun görünmüyordu. Arada biraz da kendi çocukluğundan, kendi ailesinden, gençlik emellerinden ve gerçeklerin çetin davalarından konuştu. Hülasa beni kendine yaklaştırdı, cesaret verdi. Sonra evrakıma hiç bakmadan imzaladı, elime verdi. Elimi sıkarak beni biraz da kapıya doğru uğurladı. Yeni vesifeme tayin muamelem işte böylelikle bitti. Vali muavininin odasından çıktığım zaman vakit oldukça geçti. Resmi çalışma saatleri çoktan sona ermişti. Daireler, odalar boşalmıştı. Vali beyin odası gibi muavin beyin odası da vilayet binasının ikinci katındadır. Bu katta bütün odalar geniş bir koridora açılır. Sonra bir hole çıkılarak iki taraflı merdivenlerden alt kata inilir. Merdivenlerin altındaki taş döşeli geniş holden de bahçeye çıkılır. Ben muavin beyin odasından gözlerimi yaşartan bir iç ferahlığı ile çıktım. Geniş koridoru sert adımlarla geçtim, merdivenlerden uçar gibi indim. Vilayet konağının kapısından çıkarken artık eski, bitkin, ümitsiz adam değildim. Caddelere çıktığım zaman nice günlerden beri kaybettiğim ruh güvenliğini tekrar duyar gibi oldum. Yolların en kalabalık yerlerinden, sokakların en hareketli saatinde, eski bir hocanın toplum içinde kendini yararlı ve lüzumlu gören nefsine inanışıyla yürüyordum. İşte ben de artık bir iş sahibiydim. Mahallemize geldiğim zaman rastladığım komşularla eskisi gibi serbestçe güler yüze ve hepsinin gözlerinin ta içine bakarak şakalaşıyordum. Sokağımızdaki dükkancılara selamlar veriyordum. Hele sokaklarda oynayan çocuklarla durup güreşmediğimiz kaldı. Evimizin kapısını açtığım zaman eşim küçük bahçemize bir şeylerle meşguldü. Beni çoktan beri görmediği bir canlılık içine görünce işini bıraktı. Yüzüme bir süre sessiz fakat dikkatli dikkatli baktı. Bir şeyler sormak, öğrenmek istedi. Ama ben ona gülümseyerek ve şöylece hatırını sorarak yürüdüm. Evimize girdim. Kendimi odamızda ve yalnız bulduğum zaman içimde birden ve yeniden bir halsizliğin belirdiğini, içimdeki dayanakların yıkıldığını, son bir iki saatten beri beni kanatlandıran sevinçlerin, umutların, kararların sarsıldığını duyar gibi oldum. O kadar ki dizlerim büküldü, yere çöktüm. Odamızın pencereleri boyunca uzanan sedire kapandım. Kendimi tutamadım, birden boşandım. Uzun uzun ağladım. Kim bilir ne vakit bahçedeki işlerini bitirip odaya dönen eşim, bütün evliliğimiz boyunca beni ilk defa o akşam ağlarken gördü.
Garip Bir Oda Arkadaşı, sayfa 24.
Keltepe Köyü Mescidi'nin kapı kenarındaki taşa çöküp de arkamı duvara yasladıktan sonra, onun nereden çıkıp başıma dikildiğinin hakikaten farkında olmadım. Belki yorgunluktan, belki hayal kırıklığından gözlerimi kapayıp biraz kendimden geçmiş olacaktım. Sonra gözümü açıp da gittikçe koyulaşan akşamın kasveti içinde onu hantal, fakat herhalde genç ve güçlü yapısıyla karşımda dikilmiş görünce yadırgadım. Zaten öyle bir ruh düşkünlüğü içindeydim ki. Köy akşamın daha o saatinde ölmüş gibiydi. Şuraya buraya serpilmiş uykulu toprak damların aralarında belki bazı karaltılar dolaşıyordu. Şu damın önünde bu çardağın berisinde belki bir takım bodur hayvan karaltıları da vardı. Ama köyün havası koyun kuzu melemeleri, sığır böğürtüleriyle dolu sayılamazdı. En şaşılacak şey köpeklerdi. Ben köylerin köpeklerini saldırgan bilirim. Halbuki Keltepe'nin köpekleri bir takım cılız saldırışlardan sonra hemen kendi pisliklerine dönen sıska, cılız, mendebur yaratıklardı. Ulumaktan ziyade aksırıp tıksırmaya benzer sesler çıkarıyorlardı. Köylülerden önüme dikilen hırpani hayaletten başka kimse bize yaklaşmadı. Önümde dikilen adam biraz bana bakar gibi durakladı. Sonra beni buraya getiren köylüyle 3-5 kelime konuştu. Yol arkadaşım cevap verdi mi fark edemedim. Zaten yollarda benimle de hemen hiç konuşmadı. Tıknaz, saçı sakalı birbirine karışmış, susmuk herifin biriydi. Hiçbir şeye şaşmayan, her şeyi önceden bilen bir hali vardı. Yalnız köye girerken bir alık bir şeyler mırıldandı. Efendi sen buralarda edemen ya, hele bak bakalım. Kaan'ı daha cami kapısına yaklaşırken içimden ona hak vermiştim. Herif haklı, ben buralarda edemem ya, hele bir görelim. Karşımda dikilen adam onunla konuştuktan sonra bana hiç sormadan Kaan'ıdaki dengimi omuzladı, çantamı aldı. Bana da galiba arkamdan gel der gibi bir şeyler söylemiş oldu. Cami damının köşesine kıvrıldık. Gene bu damın altına düşen basık kapıdan girdik. Dar, karanlık bir aralıktaydık. Sonra küçük bir kapıyı daha ayağıyla itince içeriden ölü gözü gibi ışıldayan bir idare lambası bizi aydınlattı. Girdiğimiz yer dar, sıkıntılı bir odaydı. Sağ tarafta belki de dışarıya bakan pencerenin önü bir toprak sedirdi. Üzerine pırtık hasır kilim parçaları serilmişti. Sol taraf daha genişçe, daha alçak bir minderlik halindeydi. Önümüzde ve ortada yerden biraz yüksekçe toprak bir ocaklık vardı. Bu ocaklığın iki tarafında hücreler bırakılmıştı. Bu hücrelerde yırtık pırtık bir takım kağıt kitap döküntüleriyle birbirini tutmayan fincan, bardak, cezve gibi şeyler hep bir arada uyukluyorlardı. İdare lambası ocaklığın üst kenarına konulmuştu. Eğer ocaklığın bir kenarına yığılmış, yatak, yorgan, kilim yığını ile kapının ardındaki aralıkta görünen tepsi, ibrik gibi şeyleri de sayarsak, burasını gözümüze canlandırmış oluruz. Ben odaya girer girmez kendimi sedirin bir kenarına bıraktım. Duvar boyunca dizilen renkleri, şekilleri belirsiz ot yastıkların birine yaslandım. Önümdeki adam bir şeylerle meşguldü. Önce benim dengimi sedirin baş tarafına, ocaklığın yanına yerleştirdi. Çantamı da baş ucuma koydu. Ben bütün bu olan bitenlere boş, ilgisiz gözlerle bakıyordum. Eğer kendi kendime kalsam gözlerimi kapar kendimden geçer ve belki bir daha uyanmamacasına sonsuz bir derinliğe dalmak, gömülmek isterdim. Bu boş manasız yolculukta, bu boş manasız perişanlık içinde gözlerimi kapamak, kendimden geçmek ve bir daha uyanmamak. Bu ne kadar yerinde bir son olurdu. Daha yarım saat geçmeden bu garip oda arkadaşıma ait her şeyi öğrenmiş oldum. İşlerini bitirince önce şöyle bir boy gösterir gibi dikildi. Güler yüz mü göstermek istediği yoksa alay mı ettiği pek belli olmayan bir umursamazlıkla bir şeyler geveledi. Güya bana hoş geldin dedi, hatır gönül sordu. Cevap verdim mi vermedim mi bilmiyorum. Sonra ocağa yöneldi. Bir kenara itilmiş küllerin üstünde uyuklayan bir bakraçtan bir çanağa bir şeyler koydu. Bir yerden bir kötü kaşık çıkardı. Bunları bir küçük siniye yerleştirdi. Önüme sürdü. Çanağın içinde soğumuş biraz bulgur pilavı vardı. Ama yanında ekmek yoktu. Bir aralık galiba gidip ekmek aramaya davrandı. Önledim. Burası böyle işte efendi. Ha deyince ekmek bile bulunmaz. Senin anlayacağın ekmeksiz köy, diye mırıldandı ve pis pis sırıttı. O akşamdan sonra Keltepe'nin adı aramızda ekmeksiz köy olarak kaldı. Bu köyü ben hala öyle anarım. Bir taraftan bunları mırıldanırken bir taraftan da kendini anlatıyordu. Ona saman pazarlı hafız derlermiş. Yalnız Samankara'nın her yerinde onu bilmeyen yokmuş. Bana önce saman pazarında falanın filanın kahvelerini sordu. Sonra falanı filanı tanıyıp tanımadığımı öğrenmek istedi. Ben hayır anlamına başımı sallayınca biraz durakladı. Yüzüme uzun uzun baktı. Ama gene de anlatmaya devam etti. Bu kahveler Ankara'nın en meşhur kahveleriymiş. Sorduğu adamlar da Ankara'nın en namlı zarcıları, kumarcılarıymış. Onlar hafızla iyi arkadaşmışlar. Birbirleri için canlarını verirlermiş. Bir zaman oraları hep beraber haraca kesmişlermiş. Ama bir gün saman pazarında baba dostu bir hancı, hafız demiş, sen artık buralardan biraz kaybolsan iyi edersin. Ortalıkta soysuzluklar arttı, polis peşinizde. Sana bir kağıt vereyim de bir köye yollayayım. İmam mı olursun, müezzin mi olursun artık bak. Seni bundan sonra ya Kodes ya da oraları parklar. Hafız hikayesini şöyle tamamladı. Baktık ki dile düştük. Nerede bir vukuat olsa karakol başladı benden şüphelenmeye. Hangi taşı kaldırsalar altında bizi arıyorlar. Kendi kendime bu iş artık cıvıda hafız dedim. Çektik geldik bu köye imam olduk. Aslında ararsan imam da değil, imam vekili. Çünkü Keltepe'nin bir de acayip imamı var ama yatalak. Peki ama bu hafızlık imamlık nasıl oluyor? İmamlık için bir şeyler bilmek lazım değil mi? Aa efendi sorduğuna bak, lazım olmaya lazım. Ama şimdi şehirlerde ipini sapını koparan köylere hoca, imam, üfürükçü diye dağılır. Ben bir aralık Kur'an kurslarında sürttüm. Sesim güzel olduğu için köylere mevlüt, ilahi okumaya da götürürlerdi. Ama bu sefer burada kötü kapandık. Hoş uzun boylu bir işim de yok ya, köylü de benden pek bir şey beklemez. Ölü kaldırır, ezan okur, namaz kıldırırım. Zaten camiye dostlar alışverişte görsün diye gelirler. İçlerinden kaç tanesinin doğru dürüst abdestli olduğunu Allah bilir. Saman pazarlı hafız bu son cümleleri söylerken kötü kötü sırıtıyordu. Bana öyle geldi ki kendisinin de abdestle arası pek hoş değildi. Biraz sonra hafız benim yatağımı sedire verdi, kendisi de minderliğe kıvrıldı. Başını yastığa koyar koymaz da daldı gitti. Ben daha yatağa girmeden kararımı vermiştim. Bu köyde kalmayacaktım. Buradan kaçacaktım. Hem de yarından tezi yok. Küçük idare lambası cami altındaki odaya kötü bir gaz kokusu yayıyordu. Saman pazarlı hafız derin uykudaydı. İdare lambasını söndürmeye karar verdim. Lambayı söndürürsem kendimi pekala kendi alemimde ve kendi başıma sanabilirdim. Öyle yaptım, ışığı üfledim. Yatağıma uzandım, ellerimi başımın altına kenetledim. Gözlerimi karanlıkta artık görünmeyen tavan boşluğuna diktim. Düşünmeye başladım. Önce kararımı tekrarladım. Evet, buradan gidecektim. Hem de yarından tezi yok. Benim bu köyde yapacağım bir şey yoktu. Gerçi burada şu şaklaban hafızdan başka kimseyi görmemiştim. Köyü, köyden kimseyi de tanımıyordum ama sanki tanısam ne olacaktı? Bir bataklığın kenarına serpilmiş 50 kadar harap dam, lanetleme bir boşluk, bir tutam gövertisi bile yok. Yalnızlığa, yetimliğe, hiçliğine gömülmüş bir yer, bir ekmeksiz köy. Ankara'nın bu kadar yakınında, dünyadan bu kadar kopmuş, bu kadar ıssız bir köşeyi nasıl düşünebilirdim? Hem de adı Keltepe. İnsanın içinde kusmuntuları uyandıran bir isim. Haydi köyün bu adını unutalım da buraya demin hafızla yakıştırdığımız ekmeksiz köy adını takalım. Ne çıkacak? Hiç. Yani bu isim de aç, hiçbir şey vaat etmeyen bir yer demek değil mi? Böyle bir yerde ben ne yapabilirim ki? Hem de bu yaşta. Halbuki vali muavininin odasından çıkarken ne kadar heyecanlıydım, ne kadar kararlıydım. Doğru bir iş yaptığıma, yeni bir hayata atıldığıma inanıyordum. Yeniden öğretmenliğe dönmeye, küçük bir ücretle de olsa köylerin birinde bir öğretmenlik istemeye karar verdiğim o çetin geceyi hatırladım. O gece hiç uyumamıştım. Eşimi uyandırmamak için sağa sola kıpırdanamıyordum. Gözlerimi hiç yummamıştım. Başım bir değirmen gibi bütün gece uğuldamıştı. Her şeyi açıkça teraziye koymuştum. Her şeyi olduğu gibi düşünmüştüm. Gerçek şuydu ki ben artık yenilmiş, tükenmiştim. Ne dostlarım, ne arkadaşlarım vardı, ne de bir çıkar yoluma bilirdim. Zaten artık Ankara'da yakınlar, akrabalar da bizi unutmuş gibiydiler. Oğlumun, damadımın ziyaretleri seyrekleşmişti. Mahalle esnafına borç yapmıyorduk ama onlar bile ben bir şey satın alırken önce cüzdanıma davranmamı bekler gibi haller takınıyorlardı. Eşim de tedirgindi. Oğlunun, kızının kendisini artık onlar sinemaya giderken evlerinde çocukları bekletmek için aradıklarını biliyordu. Bizim hazinemiz. 5.000 lira bana tükenmez bir para gibi görünmüştü. Bu para emekli olduğum zaman devletin bana ödediği ikramiyedir. Bir takım muameleler, formaliteler tamamlanıp 5.000 lirayı almak için emekli sandığı gişesine sokulduğum dakikayı hala hatırlarım. Gişedeki memur önce gözlüğünün altından bana şöylece baktı. Emeklilik cüzdanımdaki resimle beni aynı adam bulmuş olacak ki başını bir daha çevirmedi. Uzattığım numarayı elindeki evraka yapıştırdı. Alışık ellerle ve paraları şaklatarak önce 3 tane 1.000'liği kendi önüne bıraktı. Sonra bunlara 3 tane de 5'er 100'lük ekledi. Geri kalan 500 liranın... Daha biraz takıntısı da vardı. Onları da 100'lükler 50'liklerle tamamladı. Kalanı da küçük kağıt paralar ufaklıklarla hesabı uydurdu. Sonra bunları önüme doğru yeniden saydı. Başını hemen içeri alarak kendi işiyle uğraşmaya başladı. Ama siz benim bu paraları 1.000'lik 500'lük diye kolayca anlattığıma bakmayın. Aslında ben parayı saymasını bile bilmem. Her elimden büyük paralar hiç geçmemiştir. Yalnız bir defa o da Ankara'daki yarı gece kondu evimizi satın alabilmek için öğretmenler yardım sandığına borçlandım. Fakat bu muamelelerde de parayı sandıktan alıp tapuda ev sahibine ödeyinceye kadar becerikli bir arkadaş peşime bırakmadı. Hoca, seni ya aldatırlar ya çarparlar. Hele şöyle kenarda dur bakalım, bu işi tamamlayalım diye sonuna kadar uğraştı.
Onun için 5.000 lirayı almaya emekli sandığına giderken korkular, spazmlar içindeydim.
Gişeden paramı alınca da ne yapacağımı şaşırdım. Hemen birisi çıkacak paramı elimden kapacak sanıyordum. Ya da bana parayı cebimden düşürürüm gibi geliyordu. Hülasa gişeden ayrılınca önce beni hiç kimsenin göremeyeceği bir yere girdim. Eşimin evden çıkarken yakamın altına iliştirdiği çengelli iğnelerle parayı yerleştirdiğim cebimi sıkı sıkıya iğneledim. Sonra yola düştüm. Eve gelinceye kadar elim cebimin üstündeydi. Dirseğimle göğsümü sıkıştırıp duruyordum.
Eve gelip eşim beni görünce de bu sefer onun şaşkınlığı başladı. Yüzü sarardı. Paraların çalınmış ya da kaybolmuş olmasından korkuyormuş. Zaten ben yola çıktığımdan beri telaştaymış. Gözleri yolda, bahçede dolanıp duruyormuş. Fakat 5.000 küsur liramızı sağ salim eve getirmekle de bu telaşı bitmedi. Bizimki gibi bir evde böyle büyük paralar bir dakika bile duramazmış. Hemen derlendik, toparlandık. Yola düştük.
Kalabalıkta kendimize güvenmediğimiz için otobüse binemezdik. Belki bir takım yan kesiciler emekli sandığından beri peşimdeydiler. Tenha yol kenarlarından gözümüzü dört açarak bankamıza kadar yürüdük. Bankamız diyorum, evet bizim bir bankamız vardı. O bankada son aldığımız emekli ikramiyesini yatırırken eşim adına daha önce biriktirilmiş tam 864 lira paramız bulunuyordu. Böylece ben emekli olduğum zaman bir hazinenin üstünde oturuyorduk. Fakat mali muavini beyin odasından çıkıp da yeniden hayata başlamak üzere Keltepe'ye köy öğretmeni tayin olunduğum zaman bu bitmez tükenmez hazine neredeyse eriyip bitmişti. İlk gidik doktorun tedavi masraflarıyla açıldı. Eşimin ayakları zaten hastaydı. Bu hastalık birden arttı. Bize kliniklerde bekleyemezsiniz, ayak altında ezilirsiniz dediler. Kızılay Meydanı civarında bir doktor salık verdiler. Gittik, doktor baktı, bir şeyler söyledi, bir şeyler yazdı. Hastayı da bir yerlere haftada birkaç defa götürüp getirip tedavi ettirmemiz lazım geliyordu. Doktora saygıyla teşekkür ettim, sıkılarak borcumuzu sordum. Önemsemedi. Dışarıda söylerler dedi. Hakikaten de söylediler. Beyazlar giymiş bir bayan elimize küçük bir pusula sürdü. 50 lira ödeyecektik. Doktordan eve döndüğümüz zaman doktorun verdiği reçete bedelleriyle birlikte tam 114 lira harcamıştık. Ama bu bir başlangıçtı. Sonra hastanede fizik tedavisi seansları başlamıştı. Her seans için 22,5 lira veriyorduk. Doktorun bir küçük tavsiyesi de vardı. Tedavi odasından çıkınca hastayı otomobille götürecektim. Sayın doktorun bu tavsiyeleri de yerine geldi. Hülasa aylar pek eğlenceli geçmeye başlamıştı. Eşimin ardından benim bir takım doktorları hastanelere dolaşmam lazım geldi. Hele bu hastaneleri hiç unutamam. Bir gün hava çok kötüydü. Gülhane Hastanesi'nde muayene yerini bulmak için kağıtlar almak, bir yerlere girip çıkmak, bahçelerden, bodrumlardan dolaşmak lazım geliyordu. Bu yerler arasında hiçbir bağlantı yoktu. Ortalarda yol gösteren, müracaat dinleyen kimseler de görünmüyordu. Hastalar hastaların adamları, köylü, şehirli, yaşlı, genç, erkek, kadın, çocuk, çocuk, perişan bir insan seli. Bu yollar, bahçeler, dehlizler, bodrumlar arasında ileri geri itişe kakışa akıp duruyordu. Nihayet muayene yerini buldum. Burası dar, havasız, pis bir bodrumdu. Bu bodrumda iğne atılsa yere düşmezdi. Her yer tıklım tıklımdı. Kimin hangi kapıya başvuracağı da belli değildi. Ama her kapının önünde kirli, önlüklü, tıraşları uzamış, suratları asık bir takım hademeler kapıları kesmişlerdi. Sanki onlar için esas olan kimseyi içeri almamaktı. Muayene olmak isteyenler ise her kapının önünde top olmuşlardı. İşte ilk defa orada kalbimin durabileceğinden hakikaten korkmuştum. Cami altındaki karanlık bodrumun pis karanlığı içinde düşüncelerim bu noktaya gelince nefesimin daraldığını hissettim. Kendimi topladım. Gece çok ilerlemiş olsa gerekti. Cami altı odasının karanlığı gittikçe bir mezar kasveti alıyordu. Havaya sinmiş olan gaz, tezek ve ter kokusundan içim bulanıyordu. Kararımı bir defa daha tekrarladım. Ne olursa olsun buradan kaçacaktım, ortadan silinecektim. Yemeyecek, içmeyecek, Hindistan'ın fakirleri, yogileri gibi elde keşkül kapı kapı dilenecek ama burada kalmayacaktım. Bu buhranlar arasında dalmışım. Birinci dizinin sonu. Sayfa 31.